Ayrım 47, sayfa 399. Hızlı gitseler o gece Berlin'e varabilirlerdi ama içinden geçmekte oldukları köylerden biri bir tür festival için süslenmişti. "Ah Blaine, kalalım burada!" diye bağırdı Senten. Onlar da festivale katıldılar. Öğleden sonra geçit töreni vardı. Yortusu kutlanmakta olan Aziz'in biri bir mankeni eğri büğrü sokaklar arasında dolaştırıldı. Peşinden de bando yürüyordu. Bandoyu milli kıyafet giymiş, meleksi sarışın kız çocuklar izlemekteydi. Erkek çocuklar hep üniforma giymişlerdi. "Bunlar Hitler gençleri," diye açıkladı Blaine. "İhtiyar Baden Powell'ın izcileri gibi bir şey. Ama Almanların ulusal umutlarının, milliyetçiliğinin önemi daha bir vurgulanıyor." Geçit töreninden sonra köy meydanında meşaleler ışığında dans başladı, biralar dağıtıldı. Bira, Almanya'da şampanyanın karşılığıydı. Al yanaklı, dantel önlüklü genç kızlar tepsi tepsi yiyecekler ikram ettiler. Dana söğüş, füme balık, peynir boldu. Yolcularımız meydanın kenarına bir masa bulup oturdular. Dansı seyretmeye koyuldular. Derken birden genel hava değişti. Çevrelerindeki gülüşmeler gerginleşti, zorlamalı bir hale geldi. Yanlardaki masalarda oturanların gözlerinde bir bezginlik ifadesi vardı. Bando fazla yüksek sesle çalmaya başladı. Dansçılar adımlarını aşırı hızlandırdılar. Meydana 4 kişi gelmişti. Kahverengi üniformalar giymişlerdi. Göğüslerindeki çapraz kayışlar, kollarındaki gamalı haçlar dikkati çekiyordu. Yüksek kasketlerini kaşlarına kadar indirmişlerdi. Ellerinde tepesi delikli kumbara gibi tahta kutular taşımaktaydılar. Masaların arasına dağıldılar. Herkes bir bağışta bulundu ama parayı delikten içeriye atarken kahverengi üniformalı adamların yüzüne bakmamaya özen gösteriyorlardı. Gülmeleri sinirli ve zorlamaydı. Gözleri bardaklarında para toplayanların bir sonraki masaya geçmesini bekliyorlardı. Onlar gidince rahatlamış gibi soluk aldıkları dikkati çekiyordu. "Kim bu adamlar?" diye sordu Senten masum bir sesle. İlgisini saklamaya çalışmamıştı. "Bunlar S.A." diyerek karşılık verdi Blaine. "Fırtına birlikleri. Nasyonel Sosyalist Parti'nin kabadayıları. Şuradakine bak." Gösterdiği adamın suratı köylü suratıydı. Ham ve kabaydı. Bu tür işleri yapacak adamların her zaman bulunabilmesi garip, değil mi? İhtiyaç elemanı yaratıyor. Dua edelim de bu adamın suratı yeni Almanya'nın suratını temsil ediyor olmasın. Fırtına Birliği üyesi onların gizli ilgisini sezmişti. Salınan adamlarla dosdoğru onların masasına yaklaştı. "Belgeler," dedi. "Tara, belgelerimizi istiyor," diye çevirdi. Blaine pasaportunu uzattı. "Ha, yabancı turistler." Adamın davranışı değişmişti. Onlara gülümsedi. Blaine'in pasaportunu geri uzatırken birkaç nezaket sözü söyledi. "Diyor ki, nasyonalist, nasyonel sosyalist Almanya'ya hoş geldiniz." Tara tercüme edince Blaine başını salladı. "Diyor ki, Alman halkının şimdi nasıl mutlu ve gururlu olduğunu göreceksiniz." Bir şey daha dedi ama ben kaçırdım. "Söyle ona, her zaman mutlu ve gururlu olacaklarını umuyoruz." Adam sırıttı, topuklarını birbirine çarpıp hazır ola geçti. "Heil Hitler!" diyerek bir Nazi selamı çaktı. Matilda Jani'nin kendini tutamayıp yine kıkırdamaya başladı. Blaine ona ters ters bakıp başını iki yana sallayınca, "Elimde değil," diye sızlandı. "Böyle yaptıkları zaman tutamıyorum kendimi." Fırtına Birliği üyeleri meydandan ayrıldılar. Oradaki halkın gerilimi de sona erdi. Bando tempoyu normale döndürdü. Dansçılar yavaşladılar. Herkes birbirine bakıp tatlı tatlı gülümsedi. O gece Senten kuş tüyü yorganı kulaklarına kadar çekip Blaine'in kucağına sokuldu. "İnsanlar nasıl gülmeyle ağlama arasına sıkışmış durumda kaldı, dikkat ettin mi?" diye fısıldadı. Blaine bir süre sessiz kaldı, sonra homurdandı. "Havada beni rahatsız eden bir koku var, ölümcül bir hastalık kokusu gibi." Hafifçe ürperdi, Senten'i kendine çekip göğsüne yasladı. Önce önde Daimler olmak üzere otoyoldan Alman başkentine doğru ilerlediler. Ne çok su, ne çok kanal, ne çok ağaç. Kent bir kanallar ağının üzerine kurulmuş diye anlattı Tara. Nehirler doğuyla batıyı birbirinden ayırıyor. Şasa, nasıl oluyor da her şeyi biliyorsun diye onun sözünü kesti. Şakacı ses tonunun altında gerçek bir tedirginlik yatıyordu. Adını söylemek istemediğim bazı kimselerin aksine ben okuma yazma bilirim de ondan diye parladı kız. David numaradan yüzünü buruşturdu, tokat yemiş gibi yaptı. Of, çok acıttı, üstelik bana yönelik bile değildi dedi. Pekala bayan hep bilir, madem o kadar akıllısın şu ilanda ne yazıyor bakalım? Otoyolun sağındaki kocaman levhayı gösteriyordu. Harfler siyahtı. Tara yüksek sesle okudu. Diyor ki, Yahudiler bu yolu izleyin, sizi dosdoğru Kudüs'e götürecek. Yeriniz orası. Ağzından çıkanı fark ettiği anda kızardı, eğilip ön koltukta oturan David'in omzuna dokundu. Ah David, bağışla beni. Söylememeliydim bu saçmaları. David dimdik oturuyor, karşıya bakıyordu. Birkaç saniye sonra yüzünde ince bir gülümseme belirdi. Berlin'e hoş geldiniz diye fısıldadı. Ari uygarlığının merkezine. Berlin'e hoş geldiniz, Berlin'e hoş geldiniz. Yolcuları Avrupa kıyılarından alıp getiren tren istasyonda yavaşladı, lokomotifin tekerlerinden dumanlar çıktı, platformdaki bando bir marş çalmaya başladı. Berlin'e hoş geldiniz. Bekleşen kalabalık ileri atıldı. Tren durunca Manfred Döleray sahanlığa çıktı. Gülen, el sıkan mutlu insanlara, güzel kızlara, attıkları çiçeklere baktı. Parlayan flaşlara karşı gözlerini kıstı. Öteki sporcular da onun gibi yeşil blazer giymiş, sırmalı kordonlar takmışlardı. Hepsinin ayağında beyaz pantolon, beyaz papuç, başlarında Panama şapkalar vardı. Çevreleri bir anda sarılıverdi. O sırada hoparlörden bir anons duyuldu. Dikkat lütfen, bir dakikanızı rica edelim. Bando, davulla tempo tutarken koyu renk üniformalı esmer bir adam, gözünde madeni çerçeveli gözlüğüyle ortaya doğru ilerledi. Önce sizlere Führerimizin ve Alman halkının sıcak selamlarını sunarım. Modern çağın 11. Olimpiyat oyunlarına hoş geldiniz derim. Güzel Afrika ulusunun soylu ruhunu ve cesaretini temsil edeceğinizi biliyor, size başarılar ve bol madalyalar diliyoruz. Alkışlar ve gülüşmeler arasında konuşmacı iki elini havaya kaldırdı. Sizleri Olimpiyat Köyü'ndeki yerlerinize götürmek üzere motorlu taşıtlar hazır. Köyde ziyaretinizi rahat, neşeli ve unutulmaz kılacak hazırlıkların yapılmış olduğunu göreceksiniz. Şimdi sizlere birkaç hafta boyunca rehberlik ve çevirmenlik yapacak genç hanımı tanıtmaktan zevk duyuyorum. Kalabalıktan birini işaretle yanına çağırdı. Genç bir kadındı. Sporculara doğru döndü. Hepsinin ağzından hayranlık sesleri yükseldi. Adı Heidi Kramer. Uzun boylu, güçlü bir kızdı ama son derece dişi görünüşlüydü. Kalçaları, göğüsleri, ince beliyle bir kum saati gibi biçimliydi. Saçları Kalahari şafaklarının rengindeydi. Güldüğünde dişleri kusursuzdu. Teni porselen gibi, gözleri tarif edilmez güzellikte mavi ve duruydu. Manfred, onun ömründe gördüğü en güzel kadın olduğunu tartışmasız kabul etti. İçinden saraya sessiz ve suçluluk dolu bir özür sundu. Ama bu Alman dilberiyle karşılaştığında Sara'nın durumu leopar yanında kedi yavrusununkine eşti. Şimdi Heidi bagajlarınızı indirecek, hepinizi bekleyen limuzinlere bindirecek. Bundan böyle herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa Heidi'den isteyin. O sizin ablanız ve üvey anneniz olacak. Hepsi güldüler, ıslıklar çaldılar, alkışladılar. Heidi de gülümseyerek ama büyük bir beceriklilikle görevlerine koyuldu. Birkaç dakika içinde bagajlar inmiş, istasyon hamalları tarafından yüklenmişti. İlerlediler. Bekleyen lüks Mercedes limuzinlere bindiler. Manfred, Trump amca ve Roel Stender bir arabanın arka kanepesine binmişlerdi. Şoför tam hareket edeceği sırada Heidi onlara el salladı, kaldırımdan koşarak yaklaştı. Ayağında yüksek topuklar vardı. Baldırları ve bilekleri çok biçimliydi. Manfred'in tanıdığı kızlar arasında ne Sara ne de diğerleri yüksek topuk giyerlerdi. Heidi arabanın ön kapısını açıp başını uzattı. ''Sizinle gelsem bir sakıncası var mı efendim?'' diye sordu gülümseyerek. Hepsi şiddetle itiraz ettiler. Trump amca bile katıldı. ''Yo, asla, lütfen buyurun.'' Kız şoförün yanında oturdu, kapıyı kapadı, yerinde dönüp onlara baktı, iki kolunu koltuğun arkasına atmıştı. ''Sizleri tanımaktan öyle heyecan duyuyorum ki'' dedi o aksanlı İngilizcesiyle. ''Afrika hakkında çok şey duydum. Hayvanları, Zuluları hakkında. Günün birinde oraya gitmek isterdim. Bana güzel ülkenizi anlatacağınıza söz verin ne olur. Ben de size güzel Almanya'mızı anlatırım.'' Hepsi hevesle kabul ettiler. Kız dosdoğru Trump amcaya döndü. ''Şimdi durun tahmin edeyim. Siz herhalde Peder Trump Biermann olmalısınız. Boks takımı koçu.'' Trump amca sırıttı. ''Ne kadar zekisiniz.'' ''Resminizi görmüştüm.'' diye itiraf etti kız. ''Böyle şahane bir sakalı nasıl unutabilirdim?'' Trump amca pek keyiflenmiş gibiydi. ''Ama bana ötekileri tanıştırmanız gerek.'' ''Bu Roelf Stander, ağır siklet boksörümüz. Bu da Manfred de la Rey, hafif ağır sikletimiz.'' Manfred kızın kendi adına tepki gösterdiğine yemin edebilirdi. Dudağının bir köşesi hafif yukarı doğru kıvrılmış, gözleri hafif kısılmıştı. Hemen sonra tekrar gülümsedi. ''Hepimiz çok iyi dost olacağız.'' dedi. Manfred ona Almanca karşılık verdi. ''Biz Afrikanerler her zaman Alman halkının sadık dostları ola gelmişizdir.'' ''Aa, Almancanız kusursuz.'' diye bağırdı kız sevinçle. ''Nereden öğrendiniz Alman gibi konuşmayı?'' ''Büyük babam'' dedi, ''annem de safkan Almandılar.'' ''O halde ülkemizde sizi ilgilendiren pek çok şey bulacaksınız.'' Kız tekrar İngilizceye döndü. Onlara içinden geçtikleri bölge hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Belli başlı binaları gösterdi. ''Bakın, Berlin halkı size nasıl hoş geldiniz?'' diyor diye bağırdı bir ara. Sesinde nasyonel sosyalistlerin o tipik kıvancı vardı. ''Bakın, bakın.'' Berlin, bayraklar kentiydi. Her resmi bina, her mağaza, her apartman bayraklarla donatılmıştı. Gamalı haçlar ve olimpiyat halkaları binlerce sayıda dalgalanıyordu. Sonunda olimpiyat köyünde kendilerine ayrılan apartmanın önüne geldiklerinde Hitler gençlerinden oluşan bir ekip meşalelerle onları bekliyordu. Bir başka bando onları orada Güney Afrika Milli Marşı ile karşıladı. Daireye girdiklerinde Heidi her birine içi kuponlarla dolu birer defter verdi. O defterde programlar da yazılıydı. Hangi yatakta yatacaklarına kadar, hangi otobüsle olimpiyat yerine gideceklerine kadar, stadyumda hangi dolapları kullanacaklarına kadar. ''Bu apartmanda kendi aşçınız, kendi yemek salonunuz var. İstediğiniz yemekler pişecek. Günün her saatinde doktor ve dişçi hazır. Kuru temizleme, çamaşırhane, radyo ve telefonlar var. Her takım için özel bir masajcı, bir de daktilo sekreter var. Hepsi bu dikkatli planlamaya şaşıp kaldılar. Lütfen odalarınızı bulun. Bagajlarınız sizi orada bekliyor. Yerleşip dinlenin. Yarın sabah sizi otobüsle alıp olimpiyat tesislerini dolaştıracağım. Buraya uzaklığı 10 mil kadar. Bu yüzden kahvaltıdan hemen sonra 8.30'da yola çıkacağız. Bu arada eğer istediğiniz herhangi bir şey varsa bana söylemeniz yeter.'' Haltercilerden biri "benim var" diye mırıldandı, gözlerini devirdi. Kız gerçi duymamıştı ama Manfred yine de bu küstahlığa karşı öfkeyle yumruklarını sıktı, delikanlıya ters ters baktı. "Yarın görüşmek üzere," dedi kız neşeyle, sonra mutfağa aşçıyla konuşmaya gitti. Trump amca, "işte buna kadın derim," diye homurdandı. "Çok şükür ki din adamıyım. Mutlu bir evliliğim var ve Havva oyunlarından etkilenmiyorum." Herkes gülerek alkışladı. Trump amca artık herkesin amcası olmuştu. Pekala diye bağırdı yaşlı adam birden ciddileşerek. Koşu pabuçlarınızı giyin, tembel köpekler. Akşam yemeğinden önce hızla bir 10 mil koşalım bakalım. Kahvaltıya indiklerinde Heidi onları bekliyordu. Neşeyle gülümsemekteydi. Sorularına cevap verdi. Ülkelerinden gelmiş mektuplarını dağıttı. Kahvaltı bitince onları alıp otobüs durağına götürdü. Sabahı olimpiyat yerini gezerek geçirdiler. Heidi tüm sorularını cevapladı. Manfred hep onun yanında yürüyor, onunla Almanca konuşuyordu. Kendisine farklı davranıldığını tek fark eden Manfred değildi. Roelf de farkında olmalıydı durumun. Bir ara arkadaşına, "Almanca derslerin nasıl geçiyor?" diye sordu. Manfred ona hırladı, sonra sırıttı. Manfred antrenmanını bitirip duşunu yaptı, kapıdan çıkıp otobüse doğru yürüdü. Birden Heidi Kramer'in kendisine seslendiğini duydu. "Ben de köye gidiyordum. Aşçıyla konuşmam gerek. Otobüse sizinle gelebilir miyim?" Herhalde burada Manfred'in çıkmasını bekliyor olmalıydı. Manfred bunu iltifat saydı, biraz da heyecanlandı. "Diğer ülkelerden gelen boksörleri seyrediyordum," dedi kız yolda. "Sizi de." "Evet, sizi gördüm. Korkmanız gereken hiçbir rakip yok. Bir tek Amerikalının dışında." "Cyrus Lomax," diyerek başını salladı Manfred. "Evet, Ring dergisi onu dünyanın en iyi hafif ağır sikleti olarak nitelendiriyor. Trump amca da seyretmiş demin. O da beğenmiş. Hem zenci olduğu için çok kuvvetli, hem de kafası sert ve sağlam. Altın madalya için bir tek onu yenmeniz yeter. Ben de sizi alkışlarım." "Teşekkürler Heidi." Otobüste herkes kıza hayranlık dolu bakışlarla baktığı için Manfred onunla oturmaktan gurur duyuyordu. "Amcam boksu çok sever. Amerikalı zenciyi yeneceğinize benim kadar o da inanıyor. Sizinle tanışmayı da çok istiyor." "Nezaket gösteriyor. Bu akşam evinde küçük bir davet verecek. Benden sizi de davet etmemi istedi." "Buna imkan yok, biliyorsunuz. Antrenman programım." "Amcam çok önemli ve nüfuslu bir adamdır," diye diretti kız. Başını yana eğmiş, hafif hafif gülümsüyordu. "Zaten davet erken. Sizi 9'da odanızda bulunduracağıma söz veririm." Manfred'in kararsızlığını görünce devam etti. "Amcamı da beni de çok memnun edersiniz." "Benim de bir amcam var, Trump amca. Ondan izin alırsam gelmeye söz verir misiniz?" Saat 7'de Heidi apartmanın kapısında Mercedes'le bekliyordu. Manfred kapıyı açıp onun yanına bindi. Kız gülümsedi. "Çok yakışıklı görünüyorsun Manfred." "Çok güzelsin." Manfred daha önce hiçbir kadına iltifat etmiş değildi. Şu anda söylediği söz de zaten iltifat değil, bir gerçeğin ifadesiydi. Kız gözlerini indirdi. İltifata alışkın olduğu halde utanmış gibi davrandı. "Rapperstrasse'ye," diye emir verdi şoföre. Yolda Afrika'dan, ihtilalden, çatışmalardan konuştular. Kız bu konularda epey bilgi sahibiydi. Fikir yürütebilecek kadar. "İngilizler," diyordu acı bir sesle, "her taşın altında onlar. Nereye gitseler savaş ve acı götürüyorlar. Afrika'ya da, Hindistan'a da, Almanya'mıza da. Biz de çok çile çektik. Sevgili Führerimiz olmasa hala Yahudilerin ve İngilizlerin boyunduruğu altında inliyor olacaktık." "Büyük adam Führeriniz," dedi Manfred. Sonra da Führer'in bir sözünü söyledi. "Uğrunda savaşacağımız şey ırkımızın ve halkımızın kalıcılığı ve çoğalması, çocuklarımızın kan saflığının korunması, ana vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Bu yolla halkımız evrenin yaratıcısının onlara verdiği görevi yerine getirecek kadar olgunlaşacaktır." "Kavgam," diye bağırdı kız sevinçle. "Führer'in sözlerini söylüyorsunuz." Manfred, ilişkilerinde önemli bir aşama yapmış olduklarını o anda anladı. "O sözleriyle beni tüm inançlarımla kendine esir etti," dedi kıza. "Büyük adam, büyük bir ulusun da başı." Rupertstrasse'deki evin salonuna girdiklerinde içerideki sohbet bir an kesildi. Herkes yeni gelenlere hayranlık dolu bakışlarla baktı. Manfred'le Heidi gerçekten de çok güzel bir çift oluşturuyorlardı. Sonra herkes yine birbiriyle konuşmaya başladı. "İşte Sigmund amca," diye bağırdı Heidi. Manfred'i çekerek uzun boylu, üniformalı bir adama doğru sürükledi. Adam da onları karşılamak üzere yaklaşıyordu. "Heidi, yavrum," eğilip kızın elini öptü. "Seni her görüşümde biraz daha güzelleşmiş buluyorum." "Manfred, benim amcam Sigmund Bolt. Sigmund amca, size Güney Afrikalı boksör Manfred Döller'i takdim edebilir miyim?" Albay Bolt, Manfred'le el sıkıştı. Saçları bembeyaz, geriye taranmıştı. Profesörlere benziyordu. Kemik yapısı iyi, burnu incecik ve soyluydu. "Haydi bana sizin Alman soyundan olduğunuzu söyledi." Adamın siyah üniformasının yakasında gümüş rengi kuru kafalı bir rozet vardı. Tek göz kapağı kontrolün dışında titreyip duruyor, zaten biraz inik görünüyordu. İkide bir o gözüne elindeki mendille dokunmaktaydı. "Doğru albayım, ülkenizle çok sıkı bağlarım var," diye karşılık verdi Manfred. "Almancanız kusursuz." Albay onun koluna girdi. "Bu akşam burada sizinle tanışmak isteyen pek çok insan var. Ama daha önce söyleyin bana, o siyah Amerikalı boksör hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla karşılaşırken ne taktik kullanacaksınız?" Ayrım sonu.